Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Azer 1401, Hicri Kameri 7 Cemadülevvel 1444 ve Miladi Takvimli 2 Aralık 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Dünya Köleliğin Kaldırması Günü ve Ayetlerin Hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, düşman İran halkının gönlünde yeri olmadığını ve olmayacağını bilmeli dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı, Batılıların İran durumunu kritik göstermeye çalıştıklarını söyledi. Biden ve Macron İran'a karşı ortak açıklama yaptılar. İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatı ilk 10 ayda artış kaydetti. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, bölgemizde hiçbir terör örgütünün bulunmasına izin verilmeyecek açıklaması yaptı. Tel Aviv'in doğusunda patlama meydana geldi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis, Amerikalılar İran halkının gönlünde bir yere sahip olmadıklarını ve olmayacaklarını bilmeliler. Çünkü İranlılar arasında fedakarlık ve direniş kültürü kurumsallaşmış durumdadır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi dün İran'ın Kürdistan eyaletinin merkezi Senendeç kentine giderek orada halka hitaben yaptığı konuşmada şöyle dedi. Kürdistan'da devrim karşıtı gruplar ve muhalifler karşısında halkın direnişine ve mücadelesine tanık oluyoruz. Bu vilayet halkı örnek bir direniş göstermiştir. Çünkü devrimin başından beri devrim karşıtı gruplar boş hayal peşindeydiler ve halk da onları tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Cumhurbaşkanı Reisi şöyle dedi, son birkaç ayda programlamada düşmanların ihanetine dair bir yanlış hesap daha kaydedildi. Cumhurbaşkanı, Sünniler ve Şiiler uzun yıllardır Kürdistan'da birlikte yaşıyorlar ve düşmanların aralarında fitne çıkarmasına izin vermeyecekler dedi. Reis ayrıca şunları kaydetti, ordu ve polis güçleri ile bu bölge insanında var olan fedakarlık ruhu düşmanın oyunlarını bozmuştur. Cumhurbaşkanı Reisi, Kürdistan'ın yeni nesli tıpkı babaları ve anneleri gibi düşmanlarını yenecek ve bu bölgenin kalkınması ve ilerlemesi için daha büyük adımlar atacaktır, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı ikili ilişkilerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Katar emirine ileterek 2022 Dünya Kupası'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Katar hükümetini ve halkını tebrik etti. Katar Dışişleri Bakanı da Katar emirinin İran'ın üst düzey yetkililerine selamlarını iletirken İran'ın Katar hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'na desteğini takdir etti.
İran Meclis Başkanı Yardımcısı, Batılıların İran'daki durumu bir kriz gibi göstermeye çalıştıklarını söyledi. Abdurrıza Mısri, petrol çıkarma teknolojimizi kabiliyetimiz var, teknik bilgimiz de var ama Amerika ve Batı ülkeleri İran'a yaptırım uyguladılar ve bizden kendilerine ve ülkenin geleceğini asla ödemeyeceğimiz bir fidye ödememizi istiyorlar dedi. Mısır 18 ülkeye saldırmasına rağmen hiçbir ülke Amerikalıların zorbalığına karşı duramadı ve üstlerine füze fırlatamadı ama biz bunu güçlü bir şekilde yaptık dedi. Mısır ayrıca şunları söyledi. Düşman müzakerelerde kazanamayacağını anlayarak savaş başlatamadı ve aksine çok yönlü birleşik bir savaş başlattı. İran Meclis Başkan Vekili ayrıca şöyle dedi. Batı ülkelerinde akaryakıt ve diğer konulardan dolayı protesto olursa en sert tedbirlerle kendi ülkelerindeki protestocuları bastırırlar. Ama İran'da son olaylarda polis güçleri en kötü şiddet davranışlarıyla karşı karşıya kaldı ve bazıları şehit oldu.
İran'da milis güç olarak bilinen Besiç Kurumu Başkanı düşmanın sert savaş alanında güçsüz kalması sebebiyle büyük İran milletini aldatmak için medya savaşı ve psikolojik operasyonlar önceliğiyle yumuşak ve birleşik savaşa yöneldiğini vurguladı. Ayaklanmalarda 47 casusluk örgütü faaliyete geçti dedi. Tahran vilayeti Besiç Meclisi'nin 15. oturumunda konuşan General Gularmızra Süleymani şöyle dedi. İran'ın büyük ve güçlü milleti çeşitli olaylarda her zaman farkındalığını ve teyakkuzunu göstermiştir. Düşmanın ağır komplo ve fitnelerine rağmen büyük İran halkı düşmanı yüzüstü bıraktı. Bu nedenle Amerikalılar ve Siyonist rejim İsrail yenilgiyi kabul etti diyen Süleymani son isyanlardaki itidal hakkında şöyle dedi. Son olaylarda sabır ve itidalle düşmanın aldatılan ve eğitilmiş insanlar arasında ayrım yaptık. Ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gururu fitneyi böyle bir ortamda yönetmekte öyle ki düşman hayal kırıklığına uğradı. General Süleymani ayrıca şu ifadeleri kullandı. Amerikalılar ve Siyonist rejim araştırma enstitülerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim ve teknoloji yoluyla güçlü bir İran'ı gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi. Boykot ettiği isyanlara ve güvensizliğe girişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, işgalci terörist ve Siyonist rejimin insan hakları konusunda yorum yapmak için ahlaki bir yetkisi olmadığını söyledi. 70 yılı aşkın bir süredir mazlum Filistin halkının hakları Siyonist işgal rejiminin çizmeleri altında ezilmektedir. Bu rejim söz konusu dönemde Filistinlere karşı en vahşi suçları işledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bu konuda dün Twitter hesabından şunları yazdı. Uluslara karşı suçlular ve işgalci, terörist ve ırkçı Siyonist rejim insan hakları kategorisi hakkında yorum yapacak ahlaki otoriteye sahip değiller ve bu alanda başkalarının performansına sahip değiller. Nasır Kenani insan hakları kutsal bir kavramdır ve İran İslam Cumhuriyeti bunun teşvik edilmesini İslami, insani, yasal ve ahlaki bir gereklilik olarak görmektedir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları söyledi. İnsan hakları ihlalcileri utanç verici insan hakları uygulamalarına bakarak insan haklarını bir araç olarak ve siyasi olarak kullanmayı bırakmalıdır. Kenani ayrıca şöyle dedi. Amerikan hükümeti ve birçok batılı davacı insan hakları ihlallerine ilişkin utanç verici sabıkası nedeniyle insan vicdanı mahkemesinde mahkum edildi.
Amerikan Başkanı Joe Biden ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından İran'a karşı ortak açıklama yaptı. Biden ve Macron dün yerel saatte yaptıkları ortak açıklamada İran karşıtı iddialarını sürdürürken Washington ve Paris'in İran'ın nükleer silah üretememesi veya elde edememesini sağlamaya kararlı olduklarını söyledi. Amerika ve Fransa Cumhurbaşkanı yaptıkları açıklamada İran'daki huzursuzluğa destek verdiler. Batılı ülkeler Amerika'nın rehberliğinde İran'da ayaklanmaların başlamasından bu yana ayaklanmalara desteği ajandalarına aldılar. Onlar İran karşıtı iddialarını sürdürerek şöyle dediler. Fransa ve Amerika yönetim kurulunun İran karşıtı kararını uygulamak için ortaklarıyla birlikte çalışacak. Siyonist rejim tarafından sahnelenen Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika 17 Kasım'da başarısıza uğrayan azami baskı siyasetini sürdürdüler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na İran'a karşı bir çözüm önerdiler ve bunu onayladılar. Geçtiğimiz yıllarda Amerika liderliğindeki batılı ülkeler ve Siyonist rejim İran'ı nükleer programında askeri hedefler peşinde koşmakla suçladı. İran ise bu iddiaları şiddetle reddetti ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'nin imzacılarından biri olduğunu bildirdi.
İran Sağlık Bakanı Behnam Aydullahi, uluslararası kuruluşlar sömürge rejimi tarafından uygulanan yasa dışı uyuşturucu ambargolarını kaldırmaları için bağımsız ülkelere yardım etmelidir dedi. İran'ın haberine göre Behnam Aydullahi dün Tahran'da yaşayan uluslararası kuruluşların temsilcileriyle yaptığı toplantıda şöyle dedi. İran uzun süredir dahiler ülkesi olarak biliniyor ve yaptırımlar İranlı bilim insanları ve gençlerin İran'la iletişim kurmasına engel olmamalı. Çünkü dünya bilginin sınırlarını kaldırmaya doğru ilerliyor. İran Sağlık Bakanı Amerika'nın uyguladığı zalimane yaptırımların ve küstah sistemin tarihi geçeceğini belirterek şöyle devam etti. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in İran Özel Temsilcisi'nin raporu yayınlandı ve yaptırımların sağlık hizmetleri, tedavi, ilaca ve tıbbi malzeme erişim, teşhis yöntemleri, araştırma ve akademik işbirliği üzerindeki yıkıcı etkilerinin sayıldığı bir sunum yapıldı. Aynullahi İran'da tüm yabancı uyrukluların ücretsiz aşılanmasına işaret ederek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti sağlık alanındaki yeteneklerini bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazır. İran Sağlık Bakanı sözlerine şöyle devam etti. İran korona aşısı üretiminde kendini yeter hale geldi ve yurt içi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra diğer ülkelere de ihracat yapmaya başladı ve uluslararası kuruluşların işbirliğiyle ihtiyaç duyulan aşıyı sağlamaya hazır.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı Rıza Necefi, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel müdürü Fernando Arias ile yaptığı görüşmede ilaç sağlama ve kimyasal silah gazilerinin tedavisiyle ilgili sorun hakkında istişarelerde bulundu. İran'ın haberine göre Necefi, Perşembe gecesi yaptığı bu toplantı Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik acımasız yaptırımlarına değindi ve söz konusu yaptırımların İran'ın kimyasal silah gazilerinin gerekli ekipman ve ilaçlara ulaşmasını zorlaştırdığını hatırlattı. Necefi bu tür insanlık dışı yaptırımların kimyasal silahların yasaklanmasına dair sözleşme hükümlerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve hızla kaldırılması gerektiğini vurguladı. Rıza Necefi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin 27. Üye Ülkeleri Konferansı'na katılmak için Hollanda'ya gitti.
İran'ın güneyinde yer alan Hormuzgan eyaleti başyargıcı bu eyalette 962 kilogram eroinin ele geçirildiğini söyledi. Yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti yılda 1000 tondan fazla uyuşturucu ele geçirerek dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirme sayısına sahip ülke konumda.
İran'ın Türkmenistan'la ortak paylaştığı somut olmayan kültürel mirasın 20. unsuru olan sınır ötesi Türkmen oyası, Türkmen o iğne oyası UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası koruma uluslararası komitesinin 17. toplantısında dünya çapında tescillendi.
İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatı ve iki ülke arasındaki diğer ticari alışverişler bu yılın ilk 10 ayında artış kaydetti. Eurostat olarak bilinen Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre İran'ın bu yılın Ekim ayında Türkiye yaptığı doğal gaz ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %70'lik bir artış oldu ve ticaret hacmi ise iki ülke arasında ilk 10 yıl ayda bu yıl 5 milyar doları aştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Türkiye'nin güney sınırında terör örgütlerine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada kısaca şu ifadelere yer verildi. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir. teröre karşı verdikleri kahramanca mücadele, milli ve milletler arası hukuk ile insan hakları ve kamu vicdanına mutlak bir bağlılıkla hareket etmeyi ilki olarak benimseyen güvenlik kuvvetlerimizin ağır darbe alan bölücü terör örgütlerine nefes aldırmak maksadıyla yalan ve iftiraya başvuran çevrelerce hedef alınmasına hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilmiştir. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, müttefik ülkeleri teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak şekilde kendi bayrak ve üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve terör örgütleriyle tüm ilişkilerini kesmesi konusunda gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı terör örgütlerine finansman sağladıkları yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden DAEŞ terör örgütü bağlantılı 17 kişiyle 4 şirketin Türkiye'de bulunan mal varlıklarını dondurmasına karar verdi.
Siyonist İsrail medyası Tel Aviv'in doğusunda bulunan bir restoranın yakında patlama meydana geldiğini bildirdi. Siyonist rejime ait Kanal 12, Ur Yahuda'da bir paketin patladığını, bu rejime ait polisin hızla patlamanın olduğu yere gittiğini bildirdi. Kayıp ve hasarlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
Yemen Sağlık Bakanlığı, saldırgan Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e yönelik ablukası nedeniyle bu ülkede özel ilaçların bulunmamasının 40 binden fazla hastanın hayatını tehdit ettiğini açıkladı.
İspanya'da dünden bu yana yabancı misyonlara ve resmi kurumlara gönderilen patlayıcı madde içerikli zarflara Amerika'nın Madrid'deki Büyükelçiliği de hedef oldu. Büyükelçilik yetkililerinin söz konusu zarfı İspanyol bomba imha ekibi TEDx'e ilettiği ve gerekli analizlerin başlatıldığı kaydedildi.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 12. günü Japonya ve Fas'ın Dünya Kupası'nın iki zorlu grubunda liderliği ele geçirdiği gün garip sürprizlerle dolu bir gün oldu. Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında ilk ikiye giren takımlar son 16 turuna yükseldi. 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği şampiyonda şu ana kadar Fransa, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Senegal, Amerika, İngiltere, Avustralya, Arjantin, Polonya, Fas, Hırvatistan, Japonya ve İspanya son 16 yükselen takımlar oldu.
Öte yandan dün akşam Kanada'yı 2-1 mağlup ederek eleme aşamasını geçen Fas milli takımı Filistin bayrağını göndere çekerek kutlama yaptı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, halkın isteklerine verilen özen İslam Cumhuriyeti'nde halk eksenlinin en önemli yönü başlığını taşıyor. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, çarşamba günü idari sağlığın korunmasını yöneticilerin görevlerinden biri olduğunu belirtti. Reisi, çarşamba günü idari sağlığın korunmasını yöneticilerin görevlerinden biri olduğunu ve kurumların performansının sürekli ve insanlarla direkt iletişimin idari sağlığı ve kamu memnuniyetinin artmasına sebep olacağını belirterek, halkın isteklerine dikkat etmenin 13. hükümetin halk eksenli olmasının en önemli yönlerinden olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı baştan itibaren ve halkın iradesi ve isteğine dayalı olarak şekillendi ve bu düzenin kurulmasından 40 yıldan fazla süre geçerken hala halkın destek ve himayeleriyle güçlü haldedir. Böylelikle farklı alanlarda halkın isteği ve kamu iradeye dikkat edilmesi İslam sistemindeki halk eksenliğinin en önemli yanı olmakla kalmazken üstelik nizamın korunması ve bekasını da garanti altına alacaktır. Bu konu Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve 13. hükümetin özenle dikkat ettiği meseledir. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e göre halk eksenliğin en önemli yönlerinden biri kurumların işleyişinin sürekli izlenmesi ve kurumlarda yetkililerin beklenmedik şekilde hazır bulunmaları ve insanlarla doğrudan iletişim kurulmasının halkın memnuniyetini sağlayacak idari sağlığın çözümlerinden biridir. Reisi halkın isteklerinin dikkat edilmesinin halkçı yönetimin en önemli halk eksenli yönlerinden biri olduğunu ifade ederek yanlış davranışlara ve kötü yönetime karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi. Devlet ve İslam nizamı adına hizmet veren herkes, halka hizmet sunumunda yolsuzluk ve aksamaların önlenmesine özen göstermeli, kurumların etkinliğini arttırmalı, işlerini zamanında yaparak umut, güven ve halkın memnuniyetini sağlamalıdır.
Aslında idari sistemin sağlığı ve etkinliği bir siyasi sistemin en önemli göstergelerinden biridir. Aynı zamanda halkın memnuniyetinin ve halk eksenliğinin garantörüdür. Aynı zamanda İslami nizamın korunmasında ve yaşatılmasında halkın kilit rolü vardır. Bu nedenle insan merkezlilik ve halk denetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri arasında yer alıyor. İslam İnkılabı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle buyurmuştur. Halk hükümetin işlerini izlemelidir, yani halkın kamu denetimi onların temel rolü olarak ülkeyi birçok sapmalardan koruyabilir. Zira bu denetimler doğru kişilerin seçilmesinde etkili olabilmekte ve nizam yetkililerini kişilere karşı hesap verebilir hale getirebilmektedir. Rahmetli İmam Hümeyni halka olan inancı ve güveniyle halkın hükümetteki belirleyici rolüne inanıyordu ve liderlik yaptığı ve işleri idare ettiği birkaç yılda bu etkin ve belirleyici role büyük önem verirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de İslam Cumhuriyeti sisteminde halkın anahtar rolüne defalarca vurgu yapmıştır. Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor. Halkın oyları olmadan, halk hazır bulunmadan ve halkın isteği gerçekleşmeden İslami nizamın çadırı kurulamaz ve kalmaz. Böylece İran İslami nizamında halkın eksen rolü ve halkçılık İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin talimatlarıyla 13. hükümetin en önemli ve eksen gündemlerinden biridir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Katar Dünya Kupası maçlarının Abraham Anlaşması'na artçı sarsıntıları başlığını taşıyor. Siyonist medya Katar Dünya Kupası maçlarının kulisinde halkın ve yeni uzlaşan ülkelere yönelik nefretinin derinliği ve boyutunu ifşa etmesi ardından ırkçı rejimin güvenlik kaynakları Siyonist İsrail'in elebaşı Isaac Herzog'un yaklaşmakta olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ziyaretinde güvenlik seviyesinin arttırıldığını duyurdu. Siyonist rejimiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında sözde Abraham Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Siyonistlerin kendilerini inzivadan kurtarıcı melek gördükleri bu iki küçük Arap ülkesi Siyonist yetkililerin uğrak yeri haline geldi. Eskiden yapılan ziyarette tıpkı Abraham Anlaşması gibi İranofobi ekseni üzerine kuruluydu. Gerçi bu konu hala kendi konumunu koruyor ama Katar Dünya Kupası maçları sırasında normalleşme süreci ve temeline yönelik yaşanan beklenmedik olaylar, Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yakın ziyaretinin temel hedefini etkileyebilir. Zira Katar Dünya Kupası etkinliğine katılan seyircilerin tutumları ve tepkileri Arap halklarının bu rejim ve uzlaşmacı hükümetlerden ne kadar nefret ettiğini bir daha gösterdi. Kuşkusuz böyle bir atmosferin oluşması Siyonist rejimle ilişkilerin sürdürülmesini yeni uzlaşmacı hükümetlere pahalıya mal olacaktır. Nitekim National Interest'in yazdığı gibi Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman Camp David Anlaşması'nı imzalayan Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sadat'ın kaderini yaşamaktan korktuğu için Abraham Anlaşması'na açıkça katılmayı reddediyor. Bu ihtimal ciddi görünüyor, zira Arabistan'da hakim olan baskı atmosferi Bin Salman'ın siyasetlerine protesto etmek mümkün olsa bile bunun bedeli ağır olabilecek ve Cemal Kaşıkçı gibi eleştirilerde bulunanların hayatına mal olabileceğine rağmen Suudi vatandaşları da Doha'da Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye muhalif olanlara katılarak Siyonist muhabirleri röportaj vermezken hatta sözde atışmalara bile girdiler.
Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde bir Arabistan vatandaşı Siyonist rejimin kan muhabirine yoğun öfkesi nedeniyle muhabir korkudan orayı terk ediyor. Suudi vatandaş öfkeyle Katar bizim topraklarımızdır ve senin burada olmaman gerekir diyor. Siyonist rejim başkanının Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gezisinin gündeminde yer alacak gibi görünen bir diğer hedef de bu rejimin seçimlerinden sonra bu iki ülkenin endişelerini gidermek. Zira bu seçimlerin en önemli göstergesi Batı, hatta bazı Siyonist akımlara göre sağcılar ve ırkçıların kazanması ve Batı şeriada Siyonist yerleşimlerin gelişmesini, hatta Filistinlilerin sınır dışı edilmesini açıkça desteklemeleridir. Halbuki Birleşik Arap Emirlikleri Siyonist rejimle Abraham Anlaşması'nın imzalanmasını meşrulaştırmak için bu anlaşmaya göre Siyonist rejimi Ürdün Vadisi'nin işgal altındaki Filistin'e ilhakını engellemeyi ikna edebildiğini iddia ediyordu. Ancak yeni koşullarda ve seçim sonrası dönemde Siyonist rejimin Batı Şeria'yı işgal etmesini engellemenin hiçbir garantisi yok. Çünkü dini Siyonizm ve Yahudi gücünün aşırılık yanlısı partileri Batı Şeria'daki hakimiyetlerini ve 1948 savaşı gibi militan terör gruplarını piyasaya sürüklediklerini açıkça ortaya koydular. Bu grupların o dönemde kurulması Deir Yasin gibi toplu katliamların yanı sıra Filistin topraklarının %78'inin işgaline ve 70 yıldan fazla bir süredir devam eden yaklaşık 1 milyon Filistinli'nin daha yerinden yurdundan edilmesine yol açtı. Dolayısıyla işgal altındaki Filistin'deki seçimlerde sağ partilerin zafer kazanması ve Yahudi hareketi lideri Ben Gurion geniş yetkileri sahip İç Güvenlik Bakanlığı gibi yeni kabinede kilit mevkilere atanması, Abraham Anlaşması olarak bilinen yeni kurulan eksenin önüne büyük bir taş attığı söylenebilir. Zira hem bu eksene zaten girmiş olanlar hem de bu eksene daha sonra girmek isteyenler için çok daha zorlu bir hal aldı. Öyle görünüyor ki Herzog'un Abu Dhabi ve Manama gezisindeki en önemli görevi bu engeli ortadan kaldırmak ve bu eksendeki güveni yeniden tesis etmektir. Ancak Katar Dünya Kupası'nda sırasında oluşan uçurum sahte Siyonist rejimin göstermelik başkanının aşabileceğinden çok daha derindir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Azer 1401, Hicri Kamer'i 7 Cemadül Evvel 1444 ve miladi 2 Aralık 2022 Cuma. Yüz bir yıl önce bugün Hicri Şems'i takvimle 11 Azer 1300 yılında İran'da mücadeleci Mücahiddin alemi Mirza Kuşeykan Cengeli, İran'ın dönem diktatörü Rıza Han tarafından şehit edildi. Kuşeykan gençken dini okullarda eğitim gördü ve bu alanda zirveye ulaştı. O ardından özgürlükçü gruplara katıldı ve başlattığı mücadele sürecini sürdürmek için Tahran kentine gitti. Mirza Kuşakhan 1. Dünya Savaşı sırasında İran'ın o dönemdeki olumsuz şartları ve İran topraklarının yabancıların işgal altında olduğunu dikkate alırken İslam Birliği düşüncesine katılarak askeri teşkilat oluşturmakla istibdat düzeni ve sömürgecilere karşı mücadele sürecini başlattı. 1919 yılında İngiltere İran arasında imzalanan bir anlaşma boyunca İngilizlerin İran'daki nüfuzunu daha da artırması planlandı. Ancak bu anlaşmanın kurulması, başta Mirza Kuşakhan'ın liderliğini yaptığı orman hareketi ve yabancı unsurların İran'daki mücadelelerine karşı olan hareketlerinin kurulması zeminini oluşturdu. Gerçi Kuşakhan ilk başlarda göz alıcı zaferlerin altına imza attı, ancak daha sonraları devlet güçleriyle girdiği çatışmaların ardından eski Sovyetler Birliği ve İngilizlerin komploları ve hareket üyeleri arasındaki tefrikalar sonucu Kuşakhan güçleri dağıldılar. Bu konu birkaç özgürlükçünün yakalanması ve şehit düşmelerine sebep oldu. Mirza Kuşakhan İran'ın kuzeyindeki ormanlarda aşırı soğuk hava yüzünden gücünü kaybetmişti ve Rıza Han'ın piyonları onu sonunda yakalayarak şehit ettiler. ...1055 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadül Evvel 389'da ünlü Müslüman Kur'an-ı Kerim karisi ve muhaddis İbni Galbun vefat etti. Hicri Kameri 309'da Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen Galbun daha sonraları Mısır'da yaşamaya başladı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden Kur'an kıraatı ve hadis öğrenen Galbun ardından büyük üstad oldu ve ders vermeye başladı. ...58 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadül Evvel 1386'da Mısırlı bilim adamı ve mücadeleci Seyyid Kutup, Kahire'de iki mücadeleci arkadaşıyla birlikte idam edildiler. Gençliğinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen Kutup, siyasi mücadeleleri döneminde Hasan el-Benna ile tanıştı ve İhvan-ı Müslümin hareketine katıldı. Mısır'ın dönem Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır ve İhvan-ı Müslümin hareketiyle itilaf yaşanmasının ardından Seyyid Kutup tutuklandı, ardından idam edildi. Seyyid Kutup şöyle diyordu: Doğu ve Batı blokları Müslümanlara karşı savaşıyor ve her ikisi de İslam ülkelerini yağmalamak için birleşmiş ve Müslümanlara karşı savaşmak için ayaklanmıştır. Seyyid Kutup'un eserleri arasında İslam topraklarında gelecek İslam ve dünya barışı ve Kur'an'da sanatsal yaratılış sayılabilir. ...66 yıl önce bugün 2 Aralık 1956'da Fidel Castro'nun Küba'nın özgürleşmesi yönündeki kıyamı başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Terörle mücadele istismar edilemez.
Star.
Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. İşte 4 kritik madde.
Evrensel.
Sözleşmeli istihdam sistemi tümüyle ortadan kalkmalı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazarları. Barış Dostlar 30 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi tablo ve küreselleşme başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ne iktidarın dış politikadaki U dönüşleri ne muhalefetin altılı masa toplantısı var halkın gündeminde. Öncelikle gündem işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, enflasyon. Nasıl olmasın ki? Zamlar yağmur gibi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı %85. Dünya Yoksulluk Ligi'nde Afrika ülkeleriyle yakın sıralardayız. Asgari ücret yaygın ücrete dönüşmüş. Türk lirası Amerikan doları ve avro karşısında sürekli değer kaybediyor. Sayıştay raporlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlükler korkunç boyutta. Gençler geleceği ülkemizde değil, yurt dışında arıyor. Bir yıl içinde 3 bin doktoru, 30 bin yazılımcısı yurt dışına giden Türkiye'de icra dairelerine bu yıl 7.6 milyon dosya gelmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu ekonomik tablo sadece mevcut iktidarın son 20 yıllık ekonomik programının çöküşünü değil, AK Parti öncesindeki hükümetlerin 24 Ocak 1980'den itibaren uyguladıkları liberal programında çöküşünü yansıtıyor aslında. Dahası çok da geniş ölçekte IMF reçetelerinin Dünya Bankası programlarının çözümsüzlüğünü ve küreselleşmenin iflasını da ortaya koyuyor. Anımsayalım, küreselleşme savunucuları 1990'lı yılların ortalarına dek gidişattan memnunlardı. 90'ların başı ile ortası arasında işler her açıdan iyi gidiyordu. Amerika'nın siyasi, iktisadi, askeri hamleleri, uluslararası ölçekte artan ticaret anlaşmaları, küresel piyasaların önündeki engellerin kaldırılması yönünde atılan adımlar, uluslararası tahkim uygulamalarının yaygınlaşması, 1995'te Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulması, serbest piyasanın, vahşi kapitalizmin, azgın liberalizmin etki alanını genişletiyordu. Türkiye'ye özelleştirmeleri dayatan, devletin ekonomideki payını yüksek bulan, tarımın, hayvancılığın zayıflamasını isteyen batılı güçlü devletler ise kendi köylüsünü, çiftçisini, sanayicisini, emekçisini, pazarını korumak için çeşitli önlemler alıyorlardı. Türkiye'de Türk malı kullanımının özendirilmesini, yerli malı ve tutum haftalarının kutlanmasını küçümserken kendileri kendi ürünlerini kullanmak için kampanyalar düzenliyorlardı. Fakat süreç ilerleyen aşamalarda tam istedikleri gibi gitmedi. Gelişmiş ülkelerin sanayicisini, emekçisini, finans sistemini de vurmaya başladı. İşsizlik arttı, büyük finans şirketlerinden bazıları battı. Sanayiciler ucuz emek ve düşük vergi nedeniyle üretimlerini Asya'nın doğusuna kaydırmaya başladı. Sonuçta küreselleşmenin çöktüğünü savunucuları söylüyorlar. Gelinen noktada şunu görmeliyiz. Ulus devlet için ulusal ekonomi, ulusal ekonomi için de ulusal planlama zorunludur. Planlama olmadan ulusal ve bütüncül kalkınma olmaz. Türkiye planlamadan vazgeçip her şeyi özelleştirerek büyük hata yapmıştır.
Tahran Radyosu.
Mehmet Ocak'tan 30 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde iktidarın işi zor, altılı masadan daha da zor başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhur İttifakı'nın altılı masayı dağıtmak için uzun süredir çok ince hesaplar yaptığı herkese malumu. Bir süre masanın altında gizli ortak bulmaya çalışırlar, bulamayınca perdelerin arkasına saklanıp dikizcilik yaptılar ama her seferinde hafiyecilikten elleri boş döndüler. Ama hiç bıkmadılar. Öyle ki yalan dolması, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, selo kahvaltısı gibi küçültücü ifadelerle altılı masa menüsü bile oluşturdular. Sonra baktılar ki muhalefet İmralı kebabına itibar etmiyor. Bir kez daha eski söylemlerine geri dönerek Meral Akşener'e masayı bırak, bize gel çağrısı yaptılar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hasılı ne yaptılarsa masa bir türlü dağılmadı. Tam aksine vites yükselterek ve de safları sıklaştırarak el ele seçimlere yürüme kararlılığını sürdürdüler. İşte esas korku da bu. Zira masa dağılmadığı sürece Cumhur İttifakı'nın bu seçimleri kazanması çok mümkün gözükmüyor. Zaman zaman ben de altılı masanın çalışmalarına ilişkin Acaba biraz işler yavaş mı yürüyor tarzı eleştirilerde bulundum. Çünkü Türkiye'nin acelesi var. Eğer Türkiye'nin bütün kurumsal yapılarını tahrip eden, toplumu adalete, özgürlükleri hasret bırakan, ülkeyi derin bir yoksulluğa mahkum eden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen Alaturka sistemden bu seçimlerde kurtulamazsak hiçbirimiz yarınımızdan emin olamayacağız. Bu yüzden de işlerin yavaş yürüdüğü gibi bir algı oluştuğunda hepimiz telaşa kapılıyoruz ve zaman zaman da altılı masaya sitem ediyoruz. Bu çerçevede toplumun endişelerinin altını bir kez daha çizmekte yarar var. Şu saatten itibaren altılı masada yer alan siyasi partilerin hiçbir şekilde hata yapma lüksü bulunmuyor. İşte tam da bu yüzden altılı masanın 28 Kasım'da açıkladığı 84 maddeden oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili anayasa değişikliği önerisinin değişim yönünde atılmış önemli bir adım olduğu kanaatindeyim. Bir kere farklı siyasi hedefleri olan ve farklı düşünce iklimlerinden beslenen 6 siyasi partinin tıpkı anayasal demokrasilerdeki kaliteye eş 84 maddelik anayasa değişikliği önerisinde uzlaşmış olmaları bile başlı başına bir demokratik olgunluk göstergesidir. Bu aynı zamanda geçmiş dönemlerden miras kalan negatif koalisyon algısını da ortadan kaldıran bir durum. Demek ki ülkenin bütün ayarlarını bozan Alaturka başkanlık sistemi yarattığı korku, demokratik uzlaşı kültürünü kazanmamıza önemli katkısı olmuş. Özet olarak söylemek gerekirse bu anayasa değişikliği ile partili cumhurbaşkanlığı dönemi kapanacak. Özgürlükçü bir anayasa ile insan onuru temel esas olacak. Eleştiri hakkına anayasal güvence sağlanacak. Parti kapatma zorlaşacak. Dokunulmazlığın kaldırılması zorlaştırılacak. AYM'ye bireysel başvuru hakkı genişletilecek. Meclisin denetim yetkisi artırılacak. Olağanüstü hal kanun hükmünde kanunlarına son verilecek, hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilecek. YÖK kapatılacak. Daha pek çok önemli değişiklikler var elbette. Ancak bir değişiklik maddesi var ki bu hayati bir önem taşıyor. Anayasanın 13. maddesine hürriyet esas sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılır hükmü ekleniyor. Böylece temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması düşüncesinden temel hak ve hürriyetlerin üstünlüğü dönemine geçiliyor.
Ahmet Gülsoy 30 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Altılı Masa'nın Anayasa Önerisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı Masa tabir yerinde ise tarihin nitelikli bir sayfa yazdırdı diyebiliriz. Osmanlı'nın son dönemlerinden bu tarafa sürüp gelen tarihi akışa bakıldığında devletin tepesinin epey karışık, siyasetin ise sürekli ateşler içinde kıvrandığını söyleyebiliriz. Zaman zaman nabız düşmüş gibi görülse de siyaset kendini rakip yerine her zaman düşman üretmeye devam etti. Ve bir şey daha, yakın tarihin bütün dönemlerinde siyasal sorunlar anayasa ile çözülmek istendi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yanlış mı? Değil tabii. Lakin anayasalardan önce galiba zihinleri düşünce şemalarını değiştirmek gerekmekteydi. Mümkün müydü? Kesinlikle değildi. Anayasa isteyenlerin çoğu aynı zamanda siyasal sistemi de beğenmiyordu. Çünkü her anayasa kendi düzenini ortaya çıkaracaktı. Dolayısıyla anayasa değiştireceğim demek yeni bir siyasal sistem kuracağım demeye gelmekteydi. İşte tam bu noktada altılı masa olarak bilinen siyasi partiler yelpazesi nitelikli bir demokrasi adına ortak bir metne imza attılar. Bir başka ifadeyle solcular kendi anayasasını, sağcılar kendi anayasasını istemedi. Kısacası yakın siyasi tarihimizde şahit olduğumuz sürekli çatışan siyasal kesimlerin temsilcileri Türkiye için herkes için ortak bir anayasa metnine imza attı. Beraber komisyon kurdular. Bu komisyonlar aylarca birlikte çalıştı. Dağıldı dağılacak laflarına aldırmadan inşasına karar verdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem mantığına ve amacına uygun kendi içinde tutarlı davranış gösterdiler. İyi bir siyasi gözlemci bunun ne anlama geldiğini kavrar.
ne anlama geliyor? Cumhuriyet ve demokrasi konusunda fikir birliğine vardılar. Cumhuriyetin temel niteliklerine dokunulmayacağının garantisi oldular. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle öteden beri sürüp gelen koalisyon hükümetlerinin çabuk yıkılmasının önüne geçtiler. Parlamentoyu güçlendirdiler. Böylece milletin türevi olan kurum etkili ve yetkili kurum haline gelmiş oldu. Aynı şekilde milletin temsilcileri olan milletvekilleri yönetimin belirleyici ögesi haline geldi. Böylece söz milletindir ilkesi boş laf olmaktan çıkarılmış oldu. İşte bu ve daha benzeri sebeplerle altılı masanın anayasa önerisi Türk siyasal tarihinde bir ilk ve tek olan siyasi gelişme niteliği taşımaktadır. Yıllardır çatışan ve uzlaşamayan siyaset altılı masa adıyla nitelikli bir siyasi iradeyle ortaya çıkmış ve bunu da siyasi uzlaşmanın en belirleyici ögesi olan yeni bir anayasa ve yeni bir siyasal sistem önerisiyle kamuoyuna sunmuştur.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü'nde sizlere özel bir program hazırladık.
Bu sohbetimizde kölecilik ve köleliğin tarihi ve konumu hakkında konuşacağız.
İnsanı hür ve özgür yaratan Allah'ın adıyla kimseyi kimsenin kölesi yapmayan, hiçbir mahluku kendine ibadet yapmaktan gayri bir hedef uğruna yaratmayan Allah'ın adıyla sohbetimize başlıyoruz.
İnsanı zor günler için yaratan, onu diğerlerine iyilik yapmak ve köleleri özgür bırakmak için yaratan Allah'ın adıyla sohbetimizi başlıyoruz.
Tarih boyunca ilahi emirlere karşı gelen kibirli savurganlıkları ve aşırı istekleriyle başkalarını görmezden gelen insanlar her zaman olmuştur. Çağdaş dünyamızda bilgi ve kavrayıştaki tüm ilerlemelere rağmen hala bu kibirli insanlar ve bu zannettikleri üstünlüğü elde etmek için her türlü maceraya atılan insanlar ve hükümetler bulunmaktadır.
Tarihteki en bilinen maceralardan biri de Christoph Kolomb olarak bildiğimiz insanın macerası ve Amerika'nın keşfi hususudur. Ama milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkeyi yeniden keşfetmek gerçekten mümkün mü? Tabii ki hayır.
Kolomb günümüz Amerika'ya ayak bastığında yerliler onu ve arkadaşlarını cömertlik ve nezaketle karşıladılar. Ancak bu iyiliğe verilen cevap, yıllarca süren savaş, katliam, cinayet ve yağmadan başka bir şey olmadı. Yerli Amerikalılar kısa süre sonra İngiliz birlikleri tarafından katledildi. Yerlilerin yok edilmesinden sonra işgalciler için büyük ve neredeyse bakir bir toprak kaldı. Ancak bu topraklar doğal kaynakları sömürebildiğinde onlar için karlı bir kaynak haline gelebilirdi. Bu da emek ve iş gücü olmadan mümkün olmayacaktır. Bunun en iyi yolu ise ucuz ve beleş iş gücü bulmaktı.
İngiliz işgalcileri bu bedava iş gücünü elde etmek için kölelik sistemini seçtiler ve donanmalarının da yardımıyla bunu o kadar genişlettiler ki 200 yılda İngiliz tüccarlar dünyanın en büyük köle tüccarları haline geldiler. İngiliz hükümeti Afrika'da resmen özgür insanları avlayan ve onları Amerika kıtasındaki İngiliz kolonilerine köle olarak ihraç eden bir şirket kurdu. Böylece 1500 ila 1800 yılları arasında yaklaşık 15 milyon özgür insan Amerika'ya köle olarak getirildi.
Köle taşıyan gemiler dünün özgür insanlarının ve bugünün kölelerinin ikinci kabusuydu. Bu gemilerde köleler güvertenin altındaki boşlukta ve depolarda birbirine zincirlenmiş ahşap zeminlerde yatırılıyordu. Kalabalık, pis koku ve su eksikliği, yiyecek ve hatta nefes almakta bir zorlanmalar, bazen 6 hafta süren yolculukta birçok kölenin ölmesine neden olan etkenlerdi.
Amerika Birleşik Devletleri'ne varır varmaz piyasada köleler satılır ve bu onların üçüncü kabuslarının başlangıcıydı. En ufak bir bahaneyle son derece vahşi ve insanlık dışı davranan sahiplerle karşı karşıya kalan bu kölelerin en ufak bir hatasının veya efendinin memnuniyetsizliği onların yaşamlarına mal olabilirdi. Herkes efendilerini kölelerinin hayatının sahibi olarak görüyordu ve kölenin öldürülmesi sahibine herhangi bir cezayı da beraberinde getirmiyordu. Bir köle kaçarsa elleri kesilir ve sonra yaralı elleri sıcak ziftle batırılıp asılırdı. Bir işkence şekli olan bu cezalandırma şekline linç denirdi. 400 yıllık Amerikan köleliği sırasında binlerce masum insan bu linçe maruz kaldı. Bu Amerika'da kölelerin maruz kaldığı acımasız ve insanlık dışı cezalardan sadece biriydi.
Sonunda 1862'de yüzyıllarca süren siyahi cinayeti ve sömürüsünden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln, köleliğin kaldırılması yasasını kabul etti. Fakat Lincoln'u kölelerin kurtarıcısı olarak kabul edebilir miyiz? Lincoln bunu siyah insan haklarını geri getirmek için mi yaptı? Orası bir muamma.
Lincoln tüm beyaz Amerikalılar gibi ırk ayrımcılığının kabulü konusunda hiçbir şüphesi yoktu ve şöyle düşünüyordu. Beyazlar ile siyahiler arasında sosyal ve siyasal eşitliğin taraftarı olmadım ve olmayacağım da. Hatta beyazlar ile siyahiler arasında doğal bir farklılığın olduğunu, bunun da onların sosyal ve siyasal olarak eşit seviyelerde olduğunu engellediğini söylüyorum. Mecburen bunlardan biri daha iyi bir konumda ve koşulda olmalıdır. Ben de herkes gibi bu üstünlüğü beyaz ırka veriyorum.
Bununla birlikte bu ırkçı fikirlerle Abraham Lincoln'un kölelerin kurtuluşu için insani güdülerle çalışması pek olası görünmüyor. Bir mektubunda açıkça şöyle yazmıştır. Birliği koruyorum, hiçbir köleyi özgür bırakmadan birliği koruyabilseydim, yapardım. Kölelik ve renk ırk hakkında yaptığım her şey bu yüzdendir. Birliğin korunmasına yardımcı olabileceğini düşündüğüm içindir.
Bir başka konuşmasında köleliğe karşı mücadelesini sistemin Amerika için yarattığı sorunlara bağladı. Burada sorulması gereken soru şu: kölelik sistemi Amerika Birleşik Devletleri için ne gibi bir tehlike arz etti? Bu sistem neden artık Amerika'ya fayda sağlamadı? Cevabı bulmak için bu yasanın geçmişine kadar geçen yıllara, Amerika Birleşik Devletleri tarihine dönmek gerekir.
Tahran Radyosu. Fransa ile savaşından sonra İngiltere ekonomik olarak iyi durumda değildi ve Amerika dahil olmak üzere sömürgelerine verilen zararı telafi etmek için daha fazla vergi talep etti. Ancak Amerikalılar bu vergileri meşru görmedi ve ödemeyi reddetti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki savaşın alevlerinin yükselmesine neden oldu. Ve bir yıl sonra 1776'da Amerikalılar nihayet İngiltere'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. Amerika eyaletlerinin kuzey ve güney olmak üzere iki cephede karşı karşıya gelmesi uzun sürmedi.
Güney eyaletleri bir bakıma kuzey eyaletlerinin bir kolonisi sayılırdı. Güney eyaletlerinde ekonomi tarıma dayalıyken kuzey eyaletlerinde ekonomi daha çok sanayiye dayanıyordu. Sanayi devriminden sonra kuzey eyaletleri artık fabrikalarını makineleştirerek ücretsiz çalışan ve ucuz emeğe ihtiyaç duymadılar. Ancak güney eyaletleri geniş tarım arazilerinde çalışmak için hala bu iş gücüne ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden köle almaya ve köleciliğine devam etmek istiyorlardı.
Tarımın ve köleliğin gelişmesi güney eyaletlerinin sahiplerini çok güçlü kıldı ve kuzeyliler güneylilerin güneydeki üstün konumlarını ve hakimiyetlerini pekiştirmelerine yol açan bir isyandan korktular. Güneyliler güçlü adamlar olan kölelerini savaşmak için kullandılar ve neredeyse zaferin eşiğine getirdiler. Bu bağlamda Lincoln köleliğin kaldırılması yasasını geçirmeye karar verdi. Bu yasa aslında Lincoln için bir savaş aracıydı. Köleler özgürlük umudu ile güneyden kuzeye gruplar halinde kaçtı ve bu güneylilerin yenilgisine yol açtı.
Fakat savaşın bitiminden sonra serbest ve özgür bırakılan köleleri ne oldu? 400 yıl sonra Amerika'dan başka bir vatanları var mıydı? Bu topraklarda kalacakları bir evleri, barınacakları ya da para kazanacakları bir işleri var mıydı? Çocuklarını besleyecek ya da yetiştirecek yiyecekleri var mıydı? Köleliğin sonu, yerinden edilmenin, çaresizliğin ve köle açlığının başlangıcıydı. Amerikalıların ırkçı düşüncesi, siyahilerin uygun bir sosyal statüye sahip olmamasına, beyaz işçiler için bir tehlike olarak görmesine ve onlara müsamaha göstermek istememesine neden oldu.
Siyahileri hayatları boyunca pratik olarak hayvan olarak kullanan nesiller boyu süre gelen insanların siyahileri komşu veya ortak olarak görmelerine nasıl bekleyebiliriz? Bu fikirler ayrım yasalarının uygulanmasına kadar ileri gitti. Jim Crow yasaları olarak bilinen bu ayrımcı yasalara göre siyahi ve beyaz ırklar tüm sosyal alanlarda birbirinden ayrılmıştır. Beyazlar siyahilerin su musluklarından bile su içmedi ve siyahilerin de beyazların musluklarından su içmelerine izin verilmedi.
Yüzyıllar sonra Amerika'da ırkçılık şiddetle devam ediyor ve beyaz olmayan Amerikalılar karşılaştıkları baskı yüzünden hala eziyet çekiyorlar. Kölelik sona ermiş gibi görünüyor. Ancak gerçek şu ki günümüzün özgür renkli tenli insanları ırkçılığın sayısız sorunuyla boğuşmaya devam ediyor. Bu insanların güvenliği hükümet güçleri tarafından bile tehdit ediliyor.
Bugün insanların köleliğin sonunu kağıt üzerinde ilan etmesinden bu yana neredeyse 200 yıl geçti. Ancak bugün dünyamızda sadece siyahiler değil, tüm ırklar ve renkler, cinsiyetler ve yaşlardan tüm insanlar köleleştirilebilir. Anti-köleciliği örgütlerinin sağladığı bazı istatistiklere göre şu anda yaklaşık 24 milyon insan kölelik içinde yaşıyor. Evet, kölelik bitmedi, sadece değişti. Bugün birçok erkek, kadın ve çocuk çok ve anormal düzeyde çalışmak zorunda kalıyor. Hayatları boyunca hiçbir ücret almadan çalışırlar. Daha sonra kötüsü, Avrupa'nın göbeğinde insanların satılık mal olarak sergilendiği dükkanlar var. Dün ateşli köleleri köleleştirdiler ve bugün de onları barkodlarla yamalıyorlar.
İnsanoğlunun tarih boyunca her zaman kölelik ve esaretle karşı karşıya kaldığı doğrudur. Ancak bu olguyla nasıl baş ettikleri çok önemli olmuştur. 1400 yıl önce İslam, Arap adasında ortaya çıktığında toplumlar bu olguya az çok aşinaydı. Bu uğursuz ve ahlaksız olay, aziz İslam'ın ilkelerine uygun olmamasına rağmen köleliği birdenbire kaldırıp köleleri barınaksız, işsiz ve gelirsiz bırakmak yerine İslam, efendilerindeki ırkçılığı ve kibri ebediyen ortadan kaldırmak için kanunlar çıkarmıştır. İslam, özgür insanların köleleştirilmesini yasaklamış ve köleleştirilmenin tek yolunun Müslümanlarla savaşta bir kafiri yakalamakla mümkün olduğunu belirtmiştir. Elbette bu, tüm esirlerin köle olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak bir mazeretle, hatta hiçbir mazeret göstermeksizin esirleri serbest bıraktığı çok olmuştur.
İslam bir yandan kölelere kötü muameleyi ve şiddeti yasaklamış, kölelere insanlık hakları vermiş, onlara evlenme ve aile kurma hakkı vermiş, aileleri olmadan satışlarını kaldırmıştır. Böylece ailesinden ayrılarak satılanlar hususunda da böyle bir anlaşma otomatik olarak geçersizdi. Eğer sahipler kötü davranıp kölesine zarar verselerdi, dişini kırsalardı bile köle serbest bırakılır ve toplumda özgür bir birey olarak kabul edilirdi. Sahiplerin kölelere yapamayacakları şeylere yapmaya zorlama hakları yoktu. Kölelerin canları diğer insanların canları kadar değerliydi ve hiçbir sahibin kölesini öldürmeye hakkı yoktu.
İslam mensuplarına hiçbir insanın diğerinden üstün olmadığını, ten rengi, aile ve soy, zenginlik ve hatta güç gibi hiçbir etkenlerin bile insanları birbirinden üstün kılmayacağını göstermiştir. Ancak onların Allah'a inanma ve takva hususunda diğerinden üstün kılacak tek şeyin olduğunu öğretmiştir. İşte bu özellik belki de kölede sahibinden daha fazla görülebilir. İslam çalışmaya değer verir ve toprakları bayındır yapmayı tavsiye eder. İşçiye alın teri kurumadan ücretinin ödenmesini tavsiye eder. İslam, köleleri özgürleştirmenin birçok yolunu düşünmüş ve köleleri özgür bırakmayı birçok günahın kefareti olarak belirledi.
Böylece aziz İslam'ımız zaten başka sorunlardan kaynaklanan bu sorun ile doğrudan mücadele etmekten ziyade köklerine indi. İslam hep üstünlükçü, kibirli, başına buyruğu adaylı, çıkarcı düşünceler ile mücadele etti. Bu mücadelenin sonucu İslami toplumlarda köleciliğin kaldırılması oldu.
Değerli dinleyiciler, Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü isimli özel sohbetimizi dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 122. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Lokman suresinin 6. ve 7. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Nazr bin Haris, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarından biriydi ve peygambere her türlü eziyeti yapmaya her zaman hazırdı ve eziyetçi kesimin ön saflarındaydı. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden sayılırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem için sorun, sıkıntı ve rahatsızlık yaratmanın yanında Allah Resulü'nü halkın önünde küçük düşürmeye de çalışmıştı. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin diğer muhalifleriyle birlikte tüm imkan ve kabiliyetlerini Resulullah'a karşı savaşmak için kullanmıştı. Bir gün ise gün batımında bu şahıs Ebu Cehil gibi arkadaşlarını Kabe'nin arkasındaki bir yere çağırdı ve Resulullah'ın da oraya davet etti ve ona mal, mevki, şan, makam ve saltanat istiyorsan hepsini yeni getirmeye hazırız, sen de bu yeni dininden el çek, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buna karşılık şöyle buyurdu. Konu şu veya bu değil, ben Allah'ın elçisiyim ve size bir müjdem var. Peygamber olayım diye bana bir kitap indirildi. Rabbimin mesajını ilettim ve sizi uyardım. Kabul edersiniz, ondan bu dünyada ve ahirette yararlanırsınız.
Nazr bin Haris, peygamberin bisetinden sonra makamını ve çıkarlarını tehlikede gören zenginlerden biriydi. Bu nedenle değersiz emirlerini büyük bir bedel karşılığında ulaşmak için şehrin köşe bucaklarına ve Kabe'nin çevresine bazı kimseler yerleştirerek dedikodular ve yalan haberler yayarak Allah Resulü'nü küçük düşürmeye ve değersizleştirmeye çalıştı. Altın ve mal biriktirerek elde ettiği güçle iradesini başkalarına empoze etmeye çalıştı. Nazr hayatının bir bölümünü Hire ve Irak'ta geçirmişti. İran krallarının durumu ve İran'ın iyi ve kötü hakkındaki inançları hakkında bilgi sahibiydi. Sokakta ve pazarda konuşma yaparak halka Rüstem ve İsfendiyar gibi eski hikayeleri anlatır ve kendi sözlerini Allah Resulü'nün ifadeleriyle karşılaştırmalarını halktan istiyordu. Sonra
insanlara şöyle sorardı. Muhammed'in benden daha güzel konuşmasının sebebi nedir? Ey insanlar, benim sözlerim ile Muhammed'in sözleri arasında ne fark var? Muhammed, Ad ve Semud halkının kıssasını ve Süleyman ile Peygamber Davud'un azametini anlatıyorsa, ben memleketin enginliğinden ve Acem krallarının azametinin bolluğundan bahsediyorum. Eğer o size Allah'ın gazabına ve öfkesine uğramış bir grubun hikayesini anlatıyorsa, ben de kutsanmış ve uzun yıllardır yeryüzünü yöneten bazı insanların hikayesini anlatacağım. Nazr bütün fikri ve fiziki gücüyle Allah Resulü'nü, İslam'ı ve Kur'an'ı sahte ve yalan olarak adlandırmaya çalıştı. Bazı Yahudi kölelerin kendisine bu ayetleri zaten öğrettiğini iddia etti.
Nazr bin Haris, Hire'de yaşarken musiki aletlerini çalmayı da öğrenmiş ve Mekkelilere öğretmişti. Oradan da iki kadın şarkıcı satın alarak Mekke'yi getirdi. Nazr, Kur'an-ı Kerim'in sakinleştirici sesinin ve canlandırıcı ezgisinin insanların peygamberimize yönelip sözlerini dinleyeceği kadar etkili olduğunu görünce, onu etkisiz hale getirmeye ve insanları peygamberimizin çevresinden dağıtmaya karar verdi. Daha fazla cazibe oluşturarak gençlerin ihtiyaçlarına karşılık verebileceğini düşündü. Nazr, gençliğin cinsel içgüdülerine odaklanarak ünlü ve güzel hizmetçiler satın alarak gençlerin hizmetine sunmuş ve onları yolsuzluğa sürüklemişti. Peygamber'e henüz inanmamış gençlere karşı bu aşağılık hayvani yöntemi kullanmaya çalıştı. Çünkü er ya da geç Peygamber Efendimizin güzel sözlerinin onları etkileyeceğini ve ona katılacaklarını biliyordu.
Tahran Radyosu.
Nazr, dans ve müzik çevreleri kurarak çevresini güçlü tutmaya çalışıp gençleri tuzağa düşürmeye çalıştı. Bu habis adam yaptığı değersiz işin sadece kötülük dolu yönleriyle yetinmemiş, saçma ve beyhude hareketlerini ilahi ayetlerle alay konusu yapmak için de kullanmıştı. Bu dönemde ise Lokman suresinin 6. ve 7. ayetleri indirilmiş ve sapkınların amellerine denilmiştir. Bu ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadîfi li yudille an sebîlillâhi bi gayri ilmin ve yettehidehâ huzvâ. Ulâike lehum azâbun muhîn. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele.
Thank you.
Lokman suresinin 6. ayeti yanlış ve faydasız sözlerin satın alınmasından bahsediyor. Yalan ve boş söz satın almak, Nazr bin Haris kıssasında olduğu gibi para vererek hurafe ve uydurma efsaneler edinme örneğinde görülmektedir. Başka bir şekilde de şarkıcılar ve hizmetçilerin satın alınması ve beyhude toplantılar düzenlemek de bunun bir başka örneğidir. Bu sahte ve faydasız şeyleri en pahalı fiyata satın aldıkları halde Allah'ın karşılıksız verdiği ilahi ayetleri ve hikmetleri görmezden gelmeleri hayret vericidir. Elbette lehvul hadis olarak geçen ifade ister şehvetli ve içi boş şarkılar olsun, ister insani beyhudeliğe ve fesada götüren sözler olsun, İnsanları boşluğa veya sapkınlığa sevk eden her türlü boş eğlenceli ve dikkatsiz söz konusu şarkıları içine alan geniş ve açık bir kavrama sahiptir. Ya da insanları gerçeklerden saptıran batıl hikayeler ve efsaneler de bu kavramın altında yer alır. Ayrıca yanlış ve faydasız sözler, hakikati yok etmek ve imanın esaslarını zayıflatmak için ortaya atılan şeyler gibi alaycı sözler de olabilir.
Ebu Cehil ve dostları ile ilgili rivayet edilenlere göre Allah Resulü zakkum ağacından bahsetmiş ve müşriklerin kalplerinin ve içlerinin bu zakkumun meyvesiyle dolup taşmasından konuşmuş. Ebu Cehil şöyle demiş: "Bizim yurdumuzda böyle bir ağaç yetişmez. Sizden kim böyle bir ağaç bilir ki? Zakkumun anlamını kimse biliyor mu? Orada Afrika'dan bir adam, zakkum Afrika dilinde tereyağı ve hurma demektir" dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil Kureyş'e döndü ve şöyle dedi: "Muhammed'in bizi tehdit ettiği zakkumdan size yedirmemi mi istiyorsunuz?" Sonra adam gönderdi ve tereyağı ve hurma hazırlattı. Sonra da "işte bu da zakkum ile aynıdır" ve bu şekilde ilahi ayetlerle alay ettiler. Burada Saffat suresinin 64. ayeti nazil olmuş ve kendisine ve takipçilerine yürek burkan bir cevap vermiş ve zakkum cehennemin derinliklerinden çıkan bir ağaçtır diye buyurulmuştur.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis, Amerikalılar İran halkının gönlünde bir yere sahip olmadıklarını ve olmayacaklarını bilmeliler. Çünkü İranlılar arasında fedakarlık ve direniş kültürü kurumsallaşmış durumdadır, dedi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştüler. İran Meclis Başkan Yardımcısı Batılların İran'daki durumu bir kriz gibi göstermeye çalıştıklarını belirtti. BESİÇ Kurumu Başkanı isyanlara 47 casus örgütünün karıştığını belirtti. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından İran'a karşı ortak açıklama yaptı. Aynullahi uluslararası kuruluşlar sömürge rejimini uyuşturucu ambargolarını kaldırmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. İran'ın güneyinde 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. İran ve Türkiye arasında ticari işbirliği artıyor.
Akar'dan NATO müttefiklerine üniforma uyarısı geldi. Teröristlere kullandırmayın. Milli Güvenlik Kurulu bölgemizde hiçbir terör örgütünün bulunmasına izin verilmiyor açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.